Ayrım 55, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 629. Alf'la Luke işbirliği yaparak öbür erkek fillerden birini öldürmüşlerdi. Ama üçüncüsü pusudan zarar görmeden kurtularak sürünün kalan kısmıyla birlikte ormana kaçmıştı. Tom hayvanı izlemek istediyse de Fundi ile Aboli onunla alay ettiler. Onu bir daha görmeyeceksin. Hiç durmadan 20 mil koşacak, sonra senin koşabileceğinden de daha hızlı olarak bir 50 mil daha yürüyecektir. O akşam yeşil değneklere geçirilip kömür ateşinde kızartılmış fil yanağının sert ve ağır kokulu etiyle kendilerine ziyafet çektiler. Ve fil idrarının bulaştığı çamurlu gölet suyunu en nefis şarapmış gibi içtiler. Sonunda ateşin yanına ölü gibi yatıp uyudular. Bundan sonraki iki gün iki erkek filin dişlerini çıkarmak için uğraştılar. Onları kafatasından ayırırken mineye zarar vermemeye büyük çaba harcadılar. Fundi onlara büyük konik siniri her dişin sapından nasıl ayıracaklarını ve deliği yeşil otlarla nasıl tıkayacaklarını gösterdi. Sonra büyük taşıyıcı kalaslara bağlamak için ağaç kabuğundan yapılma ipler kullandılar. Kayıkları bıraktıkları yere doğru uzun dönüş yolculuğuna geçtiklerinde her dişi taşımak için toplam 4 kişinin gücü gerekti. Tekrar nehir boyuna vardıklarında dişleri kıyıda sırtlanların bile kazıp çıkararak parçalayamayacakları kadar derine gömdüler. Ardından uzun kayıklarla nehrin yukarı boylarına doğru yola çıktılar. Rastladıkları fil izleri her gün çoğalıyordu. Bunları yürüyerek takip ediyorlar, bazen birkaç milde bir hayvan öldürüyorlardı. Başka zamanlar sürülere yetişmek için günlerce yürümeleri gerekiyordu. Bir ayın içinde iki uzun kayığı dolduracak kadar fil dişi toplamışlardı. Beyaz adamlar perişan durumdaydı. Bütün yağları erimiş, sakallı yüzleri süzülmüş, vücutları iskelete dönmüştü. Avın zorlukları yalnızca Aboli ile Fundi'yi etkilememiş görünüyordu. Tom Fort Providence'e dönme kararını bildirince hepsi çok sevindiler. O gece Aboli ile Fundi kamp ateşinin yanında duran ve sönmekte olan alevlere bakarak Sarah ile buluşmak için sabırsızlanan Tom'un yanına geldiler. İki zenci genç adamın iki yanına çömeldiler. Tom onların karanlık suratlarına düşünceli bir tavırla baktıktan sonra ''Bu iş ciddi galiba'' dedi. ''Fort Providence'e dönüş sevincimi berbat etmeye hazırlandığınızı tahmin ediyorum.'' İçini çekti. Pekala ne var? Fundi kendi insanlarının Lozi'lerin ülkesine çok yakın olduğumuzu söylüyor. Tom ne kadar yakın diye kuşkulu bir tavırla sordu. Artık Lozi dilini rahatlıkla konuşuyordu ve Fundi'nin çok yakınının ne kadar yakın olduğunu öğrenmişti. Fundi 10 günlük bir yol diye atıldı. Tom'un onu suçlar gibi bakması üzerine boynunu büktü. Ya da belki biraz daha uzak diye itiraf etti. Tom demek Fundi kendi ulusunun yanına dönmek istiyor dedi. Aboli ve ben de onunla gideceğim dedi yavaşça. Tom içinde bir panik hissi duydu. Ayağa kalkıp Aboli'yi ateşin aydınlığının dışına çıkardı. Sonra öfkeyle ona döndü. Bu da ne şimdi? Yoksa beni terk edip Afrika'ya mı dönmek istiyorsun? Aboli gülümsedi. Senden yalnız bir süre için ayrılacağım. Biliyorsun ki ikimiz birbirimizden asla kopamayız. Öyleyse niçin bensiz gidiyorsun? Loziler uzun yıllardan beri esirci tarafından avlanıyorlar. Senin beyaz yüzünü görecek olurlarsa... Aboli anlamlı bir tavırla omuzlarını silkti. Hayır, ben Fundi ile gideceğim. Yanımıza taşıyabileceğimiz kadar çok ticaret eşyası alacağız. Fundi aşiretinin epey bir fil dişi stoku olduğunu söylüyor. Tuzağa düşürdükleri fillerle ormanda ölü olarak buldukları hayvanlardan elde ettikleri dişler. Fundi onların korkularını giderir. Elimizde de mallarımızdan onlara gösterecek örnekler olursa belki Lozilerle bir ticaret ilişkisi kurabilirim. Seni tekrar nasıl bulacağım? Fort Providence'a yanına geleceğim. Fundi aşiretinden bir tekne satın alabileceğimi söylüyor. Tekrar buluştuğumuzda teknem büyük zenginliklerle yüklü olabilir. Aboli elini babacan bir hareketle Tom'un omzuna dayadı. Şu son günlerde güçlü bir avcı olduğunu kanıtladın ama şimdi biraz dinlenmenin zamanı geldi. Seni bekleyen kadına dön ve onu mutlu et. Mevsim değişip büyük yağmurlar başlamadan önce döneceğim. Aboli ile Fundi ertesi sabah ticaret malları olan boncuklar, bakır teller ve kumaşlar içeren denkleri başlarının üstüne dengelediler ve nehir boyunca batıya doğru yola çıktılar. Tom Aboli'nin yanında kısa bir süre yürüdü. Sonra durup eski dostunun nehir kıyısındaki yüksek orman ağaçlarının arasında gözden kaybolmasını seyretti. Çok geçmeden üzgün bir yüzle döndü ve yüklerini alıp kıyıda demirli olarak bekleyen uzun kayıkların yanına indi. Öndeki teknenin dümenine geçerek Fort Providence'e dönüyoruz diye bildirdi. Adamlar küreklere sarılıp akıntıyla doğuya yönelirken çok yaşa diyerek onu alkışa tuttular. Fort Providence'in yukarısındaki tepede bekleyen gözcüler uzun kayıkları nehrin son dönemecini döndükleri an fark ettiler. Tom karaya ayak bastığında Sarah kumsalda sevincinden dans ediyordu. Genç adamın kollarına atıldıktan hemen sonra geri çekilip yüzüne dehşet içinde baktı. ''Sen açlıktan ölmüşsün.'' dedi. ''Üstelik de bir bostan korkuluğu gibi üstün başın lime lime.'' Hemen arkasından da yüzünü buruşturdu. ''Sen en son ne zaman yıkandın kuzum?'' Tom'la yamacı tırmandı ama onu küçük kulübeye sokmadı. ''Bunca zamanlık çalışmalarımı pis kokunla mahvedeceksin.'' İlk iş olarak avludaki yabani incir ağacının altına duran galvanizli yarım küveti fokur fokur kaynayan suyla doldurdu. Sonra genç adamı soydu, lime lime giysilerini sonradan yıkamak ve onarmak üzere bir kenara ayırdı. Arkasından da onu küçük bir çocukmuş gibi banyo küvetinin içine oturttu. Avla geçen haftaların birikmiş tozunu ve pisliğini yıkadı. Erkeğin gür siyah saçlarını tarayıp tek bir örgü halinde topladı. Sonra makasını alıp salkım saçak uzanan sakalını kırparak Kral William'ın moda ettiği derli toplu sivri uçlu modele uydurdu. Genç adamın kollarıyla bacaklarını kaplayan bütün çizik ve kesikleri Dr. Reynolds'ın revirinden getirdiği merheme buladı. Tom bu arada bunca ilginin keyfini çıkarıyordu. Sarah sonunda onun özenle ütülenmiş temiz bir gömlekle diz boyu pantolon giymesine yardım etti. Ancak bundan sonra aşığını elinden tutarak kulübeye soktu. Onun yokluğunda bütün yaptıklarını gururla gösterdi. Marangozların özellikle onun için yaptıkları koltuk, arka odadaki iki kişilik yatak, Sarah'ın kendi diktiği ve nehir kıyısında yetişen ipek pamuk ağaçların kurutulmuş tohumlarıyla doldurduğu şilte bunların sadece birkaçıydı. Tom şilteye bakarken muzipçe sırıtıyordu. ''İyi işe benziyor ama kararımı vermeden önce bir test etsem daha doğru olur.'' dedi. Bundan sonra kıkırdayarak kaçan Sarah'ı kovaladı. Kız kendini yakalatıp işlemelerle süslü çarşafların üstüne bırakılmaya razı gelinceye kadar genç adamı yatağın etrafında iki kere koşturdu. Daha sonra yattıkları yerde konuşmaya koyuldular. Böylece güneş battı ve gece oldu. Tom ileri saatlere kadar sevgilisine bütün yaptıklarını ve gördüklerini anlattı. Sarah'a avı, buldukları yeni ülkeleri, ormanları, uzaklardaki mavi dağları, keşfettikleri olağanüstü hayvanları ve kuşları tarif etti. Sarah'ı kollarının arasına sıkadar, ''O kadar büyük, o kadar sonsuz, güzel ve vahşi ki'' dedi. ''Bütün yolculuğumuz sırasında bir tek insan ya da insan izi görmedik. O koca ülke eğer istersek bizim Sarah.'' Kıskanan ve aynı zamanda da o güzellikleri sevgilisiyle paylaşmak isteyen Sarah, ''Bir dahaki sefere beni de yanında götürür müsün?'' diye sordu. Tom'un bu ülkeye aşık olduğunu görebiliyordu. Bundan böyle ikisinin de oraların bir parçası olduklarını biliyordu. Tom, ''Peki'' diye onayladı. ''Bir dahaki sefer sen de benimle oraları göreceksin.'' Konuşulacak ve tartışılacak o kadar çok şey vardı ki, bunların bir tek geceye sığması olanaksızdı. O günü izleyen tembellik haftalarında erkekler dinlenip avın acısını çıkarırlarken Tom'la Sarah her gün baş başa saatler geçiriyorlardı. Genç adam hiçbir ayrıntıyı atlamamak için Sarah'a tuttuğu günlükten bölümler okudu. Her şeyi anlattıktan sonra da geleceği tartışıp planladılar. Tom kıza, ''Bu Lunga nehrini keşfetmemiz, daha doğrusu Fundi'nin onu bize göstermesi büyük bir şans oldu.'' dedi. ''Eski Portekiz kâşifleri orayı gözden kaçırmış olmalılar. Araplar da öyle. Fundi Arapların ticaret yollarını ve köle yolunun iyice kuzeyde olduğunu söyledi. Fundi uzun bir yol derse bunun 100 mil ya da daha uzak olduğuna inanabilirsin. Şansımız yardım ederse ne ummandılar ne de şirket bizi burada bulabilir. Fort Providence içerilere giden yolun başında mükemmel bir antrepo. Buralardaki fil sürüleri hiç avlanmamışlar.'' Abori ile Fundi kabilelerle anlaşırlarsa onlarla ticaret ilişkileri kurabiliriz ve bu alanda rakipsiz oluruz. Genç kız, iyi ama fil dişini nerede satacaksın diye sordu. Zanzibar'da veya herhangi bir Arap limanında ya da şirketin bir fabrikasının bulunduğu herhangi bir yerde olmaz. Gay nerede olduğunu öğrenirse sana dünyada rahat vermez. Bir daha İngiltere'ye de dönemeyiz. Genç kız İngiltere'yi özlediğini anlamaması için çabuk çabuk devam etti. Mallarımızı nerede satabilir? Barut, saçma, mum, yağ, halat, yelken bezi ve katran gibi ihtiyaçlarımızı nereden satın alabiliriz? Tom, yakınlarda öyle bir yer var dedi. Yağmur mevsimi başlar başlamaz buradan çıkıp Ümit Burnu'na hareket edeceğiz. Kaptaki Hollandalılar fil dişimizi satın almak için çıldıracaklar. Bize parasını ödeyebildiğimiz bütün malları satmak için daha da fazla çıldıracaklardır. Daha da iyisi İngiltere'deki Adalet Bakanı'nın bana çıkardığı tutuklama kararına bir pirinç gulden ya da bayat peynirlerinin bir lokması kadar bile değer vermeyeceklerdir. Aboli'nin dönüşünü bekledikleri haftalarda kaledeki herkesi meşgul edecek bol bol iş vardı. Bütün fil dişlerinin temizlenmesi, tartılması ve yolculuk sırasında zarar görmemesi için kuru otlarla paketlenmesi gerekiyordu. Küçük Svallov'un kalenin altındaki kumsalda yan yatırılması ve Karinasının kazınarak yosunlardan temizlenmesi gerekliydi. Zorunlu olan başka bir şey de kaplama tahtalarında yuvalanmış gemi kurtlarının kaynar haldeki katranla yakılmasıydı. Gemi tekrar yüzdürüldükten sonra onu yeniden boyadılar. Yelkenlerdeki yırtıkları onardılar ve İngiltere'den kaçırdıkları gemi olduğunun anlaşılmaması için donanımında ufak tefek değişiklikler yaptılar. Bir geminin adının değiştirilmesi denizcilerin arasında uğursuzluk sayılırdı. Ama başka çare yoktu. Kıç aynalığındaki eski adı kazıyıp yerine yenisini yazdılar. Gemi tekrar suya indirilirken Sarah Pruvas'ın üstünde bir şişe brandy kırdı. ''Bu gemiye Centaurus adını veriyorum.'' dedi. ''Tanrı onun ve içindekilerin yolunu açık etsin.'' Bundan sonra fil dişi Centaurus'a yüklendi ve özenle ambarlarına yerleştirildi. Denizciler su fıçılarını da doldurarak güneye yapılacak yolculuk için her şeyi hazır ettiler. Artık her öğleden sonra kuzey ufkunda birikmeye başlayan fırtına bulutları yukarılara doğru uzanan dağlara benziyorlardı. Batan güneş bulut sıra dağlarını mor ve siklamen renklerine boyuyor, şimşek karınlarında ışıldıyor, uzaklardaki gök gürültüsü de ıslak mevsimin gelişini homurdanarak haber veriyordu. İlk yağmurlar gri renkli giysilerini tepelerin doruklarından sürükleyerek üzerlerine boşandı. Gök gürültüsü 3 gün ve 3 gece boyunca onları bombardımana tuttu. Dev bir çağlayanın altın dalarmış gibi hava suyla doluydu. Derken fırtına bulutları yarıldı ve bu geçici sükunet dakikalarında bir düzine uzun kayık Lunga nehrinin kabarmış sularının üstünden hızla yaklaştı. En öndeki kayıkta uzun boyu ve yaralı yüzüyle Aboli duruyordu. Tom bir sevinç çığlığı atarak onu karşılamak üzere kumsala koştu. Fundi sonuncu kayıktaydı ama kürekçilerin hepsi yabancıydı. Her teknenin tabanına fil dişleri istiflenmişti. Bunların hiçbiri Tom'un çıktığı seferde elde edilenler kadar büyük değildi ama yine de değerliydi. Kürekçilerin hepsi Lozi aşiretinden ve Fundi'nin akrabasıydılar. Fundi'nin verdiği teminata rağmen Fort Providence'in garip beyaz adamlarından ödleri kopuyordu. Esir edilip birbirlerine zincirlenmeyi ve böyle götürülmeyi bekliyorlardı. Aynı şey aşiretlerinden o kadar çok kişinin başına gelmişti ki, gitmişler ve bir daha onlardan hiçbir haber alınamamıştı. Gelenler beli bükülmüş ihtiyar adamlar ya da çok genç çocuklardı. Kumsalda birbirlerine sokulup oturuyorlar, Tom'un Lozi diliyle verdiği teminata rağmen ne rahatlıyorlar ne de teselli buluyorlardı. Aboli sırf aşiret reisleri Bongola emrettiği için bizimle geldiler diye açıkladı. Beraberimizde getirdiğimiz malları görünce Bongola'nın açgözlülüğü esircilerden duyduğu korkuya baskın çıktı. Ama yine de bizimle ticaret yapmaya kendisi gelmeyerek aşiretinin en önemsiz bireylerini yolladı. Fil dişlerini teknelerden karaya çıkarıp tarttılar. Sonra Fundi ile pazarlık yaptılar. Tom Sarah'a onlara fazla para verip ticari çıkarlarımıza ters düşmek ya da onları kandırıp ticaret ilişkimizi daha doğmadan öldürmek istemiyorum dedi. Sonunda boncuk torbaları, kumaş topları, el aynası, balta demiriyle dolu kasalar ve bakır tel balyaları teknelere yüklendi ve kürekçiler evlerine yollandı. Küçük filoları akıntıya karşı yola çıktı. Adamlar canlarını kurtardıkları için o kadar sevinçliydiler ki büyük bir güçle kürek çekiyorlar, kurtuluşlarından dolayı aşiret tanrılarına ve atalarına duydukları minnettarlığı şarkılarıyla dile getiriyorlardı. Böylece ilk dönemeci aşarak gözden kayboldular. Aboli gelecek mevsim dönerler diye bildirdi. Bongola bunun çaresine bakacaktır. Fundi ile Lozilerin cesur olanlarından 3 kişi ıslak mevsimde Fort Providence'de kalarak binalarla bahçeleri hava ve vahşi hayvanların tahribatından korumaya razı oldular. Kafilenin geri kalanları fil dişlerinin kalan kısmını yükleyerek Centaurus'ta yerlerini aldılar. Yağmur bütün şiddetiyle üzerlerine boşanınca küçük Centaurus'u kabaran nehirle muson rüzgarına terk ederek nehrin ağzına ve Hint Okyanusu'na doğru sürüklendiler. Madagaskar'ın açığından geçerek Ümit Burnu'na gitmek için yönümüz Güneydoğu Kertegüney olmalı. Lütfen volta cetveline kaydedin Bay Tyler. Ned Tyler Tom'un emrini onaylayarak Güneydoğu Kertegüney kaptan diye yineledi. Tom Serah'ı elinden tutarak geminin provasına götürdü. Yan yana durarak uçan balıkların Mozambik boğazının yüzeyinden patlarcasına çıkmalarını ve gümüş renkli gölgeler gibi uzaklaşmalarını seyrettiler. Tom, Ümit Burnu'nda bir papaz bulabilirsek benimle evlenir misin Sarah Beatty diye sordu. Tabii ki evlenirim Thomas Courtney. Sarah gülerek ona daha sıkı sarıldı. Tabii ki evlenirim. Küçük Centaurus güneşli bir sabah Masa körfezinde demirledi. Güneydoğu rüzgarı küçük dalgaların tepesinden beyaz köpükleri koparıp uçuruyordu. Yassı tepesi sabit bir beyaz bulutla kaplı kale gibi dağın altında karaya çıktılar. Koloni kapı son ziyaretlerinden beri çok büyümüştü. Yabancıların bölgelerinde toprak sahibi olmasına veya yerleşmesine karşı Hollanda Doğu Hindistan şirketinin getirdiği sınırlamalar en az İngiliz benzerlerininki kadar gaddarcaydı. Bununla birlikte adamını bulur ve avucuna birkaç altın gulden sıkıştırırsanız bu kuralların gevşeyebileceğini Tom çok geçmeden keşfetti. Liman kirasını ödedikten sonra kasabalılar tarafından dostça karşılandılar. Bunda Centaurus'un mal yüklü olmasının Hollandalı tacirlerin de kazanç kokusu almalarının rolü vardı. Centaurus'takiler ateş sahilindeki yağmurlar bitene kadar kapta kalmayı planlıyorlardı. Centaurus'taki daireleri pek sıkışık, demirli geminin hareketi de rahatsızlık verici olduğundan Tom kendisiyle Sarah için şirket bahçelerinin aşağısındaki küçük pansiyonların birinde oda tuttu. Bu pansiyon muhteşem bir ahçı ve ev hanımı olan azat edilmiş bir malay kadını tarafından yönetiliyordu. Tom ilk haftanın içinde depoları kıyıda dizili bütün tacirleri ziyaret etti ve fil dişine talebin yüksek olduğunu gördü. Yüklerinin satışı için birçok karlı anlaşma yaptı. Mürettebat böylece İngiltere'den hareketlerinden beri ilk ücretlerini ve yükün satışından paylarını aldılar. Çoğu bundan sonraki 1-2 ayın içinde kazandıkları her kuruşu kentin meyhaneleriyle genel evlerinde tüketmiş bulunuyorlardı. Ama Ned Tyler'la Dr. Reynolds ellerindeki parayla dağın uzak ucundaki Constantia Vadisi'nde toprak satın aldılar. Tom'la Aboli ise paylarına düşenin hemen tamamını Fort Providence'de bir mevsim daha geçirmek için gerekli levazım ve koloninin ambarlarında satışa çıkarılmış ticaret mallarından yüklü bir stok satın almada kullandılar. Tom Serah'a ödülden 50 sterlin vermişti. Genç kız bununla kendisine çeyiz düzdü. Aldıklarının arasında küçük bir harpsikortla üstüne çiçeklerden örülü, taç ve minik melek resimleri resmettiği bir beşik vardı. Tom'la Serah'ın nikahlarının kıyıldığı küçük kilisede bütün gemi mürettebatı hazır bulundu. Törenden sonra mürettebat yeni evli çifti sokaktan omuzlarında geçirerek pansiyonlarına götürdüler. Yürüdükleri yol boyunca şarkı söylediler ve Tom'la Sarah'ı gül yaprağı yağmuruna tuttular. Aboli rıhtım boyundaki meyhanelerin birinde Andries van Houten adında ufak tefek bir Hollandalıyla tanıştı. Van Houten, Hollanda Doğu Hindistan şirketi hesabına altın arayıcısı olarak Amsterdam'dan getirtilmişti. Üçüncü içki maşrapasını da devirdikten sonra çenesi iyice açıldı. Pörsümüş kırmızı boğazındaki gırtlak çıkıntısını hoplata hoplata konuşarak ''Sterlem boşa kadar ki bütün dağları taradım.'' dedi. ''Bu Allah'ın belası kolonide altın yok ama kuzeyde kokusunu alıyorum.'' Havayı kokladı. ''Ah beni kuzeye götürecek bir gemi bulsam.'' Aboli'ye umutla baktı. ''Ama yol parası yapmak için kesemde bir tek gulden bile yok.'' Aboli adamı Tom'la konuşmaya götürdü. Bir hafta süreyle her akşam konuştular. Tom sonunda Van Houten'in altan aramak için gereksindiği bütün donanımı satın almaya ve hareket ettikleri zaman Hollandalıyı da Fort Providence'e götürmeye razı oldu. Ümit Burnu'ndaki hoş günler çabucak geçti. Çok geçmeden Centaurus'a yük almaya başladılar. Sarah'ın harpsikorduyla beşiğinin yüklenmesi özel bir dikkat gerektirdi. Mevsim değişip sokakları çevreleyen meşe ağaçları yapraklarını dökünce demir aldılar ve kuzeye yönelerek tekrar Mozambik boğazına girdiler. Lunga nehrinin ağzından içeri süzülüp suyun yukarı boylarına yol alırken kıyılarda suyun en yüksek kabarma noktasının işaretlerini gördüler. Ağaç dallarına takılı kalmış döküntüler yağmur mevsiminde taşkının ne kadar belirgin olduğunu gösteriyordu. Tepelik bölgeye vardıklarında orman yemyeşildi, ağaçlar da tomurcuklanmıştı. Fundi güvenlerini haklı çıkarmıştı. Fort Providence'in altındaki iskelede onları karşılayarak yokluklarında her şeye ne kadar iyi baktığını gururla gösterdi. Kulübelerin damlarını yeniden kaplamaya ve çitin zayıf noktalarını onarmaya giriştiler. Sarah harpsikordunu küçük evlerinin ön odasına koydurmuştu. Her akşam yemekten sonra Tom için çalıyor ve şarkı söylüyordu. Genç kadın resimlerle bezeli beşiği arka odada yataklarının yanına yerleştirdi. Tom ilk akşam yatağın kenarına oturup çizmelerini çıkarırken beşiğe muzipçe bakarak ''Bunu bir tür meydan okuma olarak algılıyorum Bayan Courtney'' dedi. ''Ne dersiniz bu beşiği doldurmanın çaresine bakalım mı?'' Ne çare ki bu işe ayıracak fazla vakitleri olmadı. Tom birkaç hafta sonra ilk avcı kafilesini nehrin yukarı boylarına götürmeye hazırdı. Van Houten öndeki teknedeydi. Kimyasal maddelerin bulunduğu küçük sandığın üstüne oturmuştu. Altını topraktan ayırmada kullanacağı demir tavalar da elinin altındaydı. Yanından geçtikleri bütün çakıllı nehir yataklarını ve kumsalları taradı. Tom'la ötekiler fil sürülerini izlemek için karaya çıktıkları zaman Van Houten onlarla gitmek yerine iki Lozi yardımcısıyla birlikte uzaklaşarak tepeler ve nehirlerde değerli madenden izler arıyordu. Bu mevsim av verimliydi. Bir ayın içinde tekneleri fil dişiyle doldurmuş, Fort Providence'e dönmeye hazırlanıyorlardı. Sarah ikinci seferde Tom'a eşlik etti. Ümit burnunda satın aldığı boya kutusunu da yanına almıştı. Defterlerinin sayfalarını seyahatin resimleriyle doldurdu. Nehri bu kez çok daha ilerlere kadar izlediler ve sonunda Lozilerin ülkesine vardılar. İlk köyün bütün sakinleri önce ormana kaçtılar, ağaçların arasından çekine çekine çıkana kadar günler geçti. Fundi ile Aboli'nin ilk korku ve kuşkularını gidermelerinden sonra Loziler Tom ve adamlarıyla dostça bir ilişki kurmaya başladılar. Lozilerin genelde sevimli ve şen insanlar oldukları belli oluyordu. Ufak tefek olmalarına rağmen vücutları biçimliydi ve oldukça yakışıklıydılar. Kadınlardan bazıları Nil bölgesindeki insanlara benziyorlardı ve çok da güzeldiler. Göğüsleri açık geziyorlardı ve zarif bir yürüyüşleri vardı. Aboli köyün ihtiyarlarıyla uzun ve ciddi bir pazarlığa girişti. Sonuçta birkaç rulo bakır tel ve küçük bir torba cam boncuk karşılığında köyün en güzel ve tombul bakirelerinden ikisini karı olarak alabildi. Kızların adı Falya ve Zete'ydi. Pazarlığın sonucundan taraflardan hangisinin, damadın mı yoksa Aboli'nin verdiği başlığın bir parçası olan, süsleriyle böbürlenerek dolaşan, kocalarına saygı ve huşuyla bakan küçük gelinlerin mi daha hoşnut olduğu belli değildi. Doktor Reynolds'ın Sarah'ın da yardımıyla birçok hasta Lozi'yi tedavi etmesi, aşiretle olan dostluk ilişkilerini daha da sağlamlaştırdı. Kafile Lozilerin nehrin daha yukarılarındaki büyük reise doğru yola çıkınca davullar gelişlerinin haberini onlardan daha önce ulaştırdı. Reisleri Bongo'la konukları karşılamak üzere iskeleye indi ve gelenleri sırf onlar için inşa edilmiş olan kulübelerine kadar götürdü. Bongo'la'nın köyü nehir kıyısında ve tepelerin yamaçlarında bina edilmiş birkaç yüz hasır damlı kulübeden oluşuyordu. Her kulübe mango ve muz ağaçlarıyla ayrıca manyok bitkileriyle çevriliydi. Kütüklerden yapılma barınaklar kabilenin bodur sığır ve keçilerini leoparlarla sırtlanların gece baskınlarından koruyordu. Tom'la Aboli o vakte kadar Lozi dilini akıcı şekilde konuşmayı öğrenmişlerdi ve Bongola'yla her gün uzun görüşmeler yapıyorlardı. Bongola yaratılıştan geveze bir adamdı. Kabilenin yakın tarihini Tom'a anlattı. Lozilerin bir zamanlar kuzeydeki büyük tatlı su gölünün kıyısında zengin toprakları varmış. Ama sonra esirci gelerek tıpkı ceylan sürülerine saldıran çita gibi onları basmıştı. Kurtulanlar güneye kaçmışlar ve hemen hemen 20 yıl yağmalardan kurtulabilmişlerdi. Ama buna rağmen ana karanın giderek içlerine sızan esircilerin korkusuyla yaşıyorlarmış. Bongo'la Tom'a, bir gün yine kaçmak zorunda kalacağımızı biliyorduk. Gelişinizi duyunca bu nedenle paniğe kapıldık diye itiraf etti. Tom çocukken nasıl esirciler tarafından yakalandığına dair Aboli'den duyduğu öyküleri anımsadı. aynı zamanda Zanzibar'daki esir pazarlarında gördüğü zavallıları da düşünerek bu ticarete karşı tiksintisini ve bu insanların acılarını dindirmedeki acizini bir kez daha hissetti. Bongola'yla ticaret kazançlıydı. Reis stokundan birçok güzel fil dişini ortaya çıkardı. Derken Van Houten el değmemiş bölgelere yaptığı seferlerin birinden dönerek Tom'a uçları tıkalı 5 oklu kirpi dikenini gururla gösterdi. Bunların birinin tıkacını çıkararak içindekileri altın terazisinin kefesine boşalttı. Tom güneş ışığında sarı sarı parlayan minik metalik pul ve granül kümesine baka kalmıştı. "Altın tozu mu bu?" diye sordu. "Altın renkli minerallerden bahsedildiğini duydum. Bunun öyle bir şey olmadığına emin misin?" Van Houten profesyonelliğine sürülen bu lekeye sinirlenerek Tom'a pulların ecza kutusundaki asitle nasıl test edileceğini gösterdi. "Asit adi metalleri eritir ama soylu olanını etkilemez," diye açıkladı. Pul asidin içine daldırılınca bir fokurtu başladı. Ama Van Houten'in asidin içinden çıkardığı metal hala pırıl pırıldı ve hiçbir zarar görmemişti. Tom'u toprağa yıkayarak altın tozunu çıkardığı yere götürdü ve ona vadilerin birindeki akarsuyu izleyen çakıl yatağı ve kumluk dizisini gösterdi. Tom'un talebi üzerine Bongola onlara aşiretten 50 kadın yolladı. Erkekler gelenekler uyarınca tarlada çalışmak veya nehir yatağında çukurlar kazmak gibi adi işleri görmezlerdi. Van Houten her kadına bir tava vererek bunun nasıl kullanılacağını gösterdi. Önce tavanın içine doldurulacak çakıllar sallanarak, cüruflar tavanın kenarından akıtılacak ve geride yalnız pırıl pırıl tozun kalması sağlanacaktı. Kadınlar bu işi çok çabuk öğrendiler. Tom da onlara kendisine getirecekleri her kirpi dikeni dolusu soylu toz başına bir ölçü cam boncuk vaat etti. Van Houten'in alüvyonlu altın tarlası o kadar zengin çıktı ki sıkı çalışan bir kadın bir kirpi dikenini neredeyse yarım günde doldurabiliyordu. Sonuçta çakıl yıkayıp altın tozu elde etmek aşiretin favori uğraşı haline geldi. Erkeklerden bazıları böylesi kazançlı bir uğraşa katılmak isteyince kadınlar onları öfkeyle kovdular. Yağmurların başlamak üzere olduğu belli olunca tekrar nehrin aşağılarına inme zamanı geldiğini anladılar. Uzun kayıklar fil dişi yüklerinin altında iyice suya batmışlardı. Tom'un ayrıca geminin kasasında kilitli 100 onsa yakın altın tozu vardı. Aboli, Falla ile Zete'ye gelecek mevsim dönene kadar onları ailelerinin yanında bırakacağını söyleyince kızlar sel gibi gözyaşı döktüler. Sera bu davranışından dolayı Aboli'yi kınadı. "Nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun Aboli? Onların seni sevmesini sağladın, şimdi de küçük kalplerini kırıyorsun." "Ümit burnuna kadarki yolculukta korku ve deniz tutmasından ölürlerdi. Bunu atlatsalar dahi her gün annelerinin özlemiyle kıvranırlardı. Sonuçta kendileri kadar beni de mutsuz ederlerdi. Hayır, burada kalıp iyi eşlerin yaptığı gibi beni beklemeliler." Aboli'nin ayrılık armağanı olan boncuklar, kumaşlar ve el aynaları iki kızın mutsuzluğunu mucize gibi giderdi. Birden köyün en zengin kadınları olmuşlardı. Öndeki uzun kayığın dümeninde duran uzun boylu adama el sallarlarken ikisi de kıkır kıkır gülüyorlardı. 55. Aydab'ın sonu. Sayfa 640.